Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Tree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Ken Kojanda'nın Creative Selection kitabı. Apple'ın Steve Jobs dönemindeki yazılım ve ürün geliştirme kültürünü içeriden anlatan anıyla iş dünyası incelemesini birleştiren bir eserdir. Kojanda.
Apple'da yaklaşık 15 yıl çalışmış bir yazılım mühendisi ve tasarımcı olarak Safari'nin.
İlk iPhone'un, dokunmatik klavyesinin ve iPad arayüz çalışmalarının gelişiminde yer almıştır. Kitabın amacı, Apple'ın başarısını yalnızca Jobs'un kişiliğine ya da gizemli bir kurumsal formüle bağlamak değildir. Bunun yerine, fikirlerin prototipler, eleştiriler, ekip içi tartışmalar ve tekrar eden iyileştirmeler yoluyla nasıl seçildiğini açıklar. Yazar, bu yönteme yaratıcı seçilim adını verir. Doğadaki seçilim benzetmesinde olduğu gibi, her fikir kalıcı olmaz. İşe yarayan çözümler, yeni denemelerin temelini oluşturur. Kitap, özellikle yazılımın görünmeyen ayrıntılarının kullanıcı deneyimini nasıl belirlediğini gösterir. Safari'nin hız hedefi, iPhone klavyesinin geliştirilmesi ve Jobs'a yapılan canlı sunumlar, anlatının somut omurgasını oluşturur. Bu nedenle eser, Apple tarihinden çok yüksek standartlı ürün üretmenin günlük çalışma düzenini inceler.
Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak 7 unsur Apple'daki yaratıcı seçilimin çalışma çerçevesini kurar, Kojanda.
Apple'daki deneyiminden hareketle iyi ürün çalışmasını açıklayan 7 unsur tanımlar: ilham, işbirliği, ustalık, özenli çalışma, kararlılık, zevk ve empati. Bunlar resmi bir Apple prosedürünün maddeleri olarak sunulmaz. Yazarın yıllar boyunca gözlemlediği çalışma biçimlerini sonradan düzenlediği bir çerçevedir.
İlham, geçmişteki güçlü çözümleri dikkatle incelemekle ilgilidir. İşbirliği, bireysel uzmanlığın yeterli olmadığını, tasarımcıların, mühendislerin ve yöneticilerin karşılıklı eleştirisinin ürünü geliştirdiğini anlatır. Ustalık, fikri işleyen bir yazılıma dönüştürecek teknik yeterliliktir. Özenli çalışma ise aceleci kestirmeler yerine tekrar tekrar deneme yapmayı gerektirir.
Kararlılık, sonsuz seçenek arasında kaybolmadan sade bir yön seçebilme becerisidir.
Zevk, yalnızca kişisel beğeni değildir. Hangi çözümün daha açık, daha tutarlı ve daha kullanışlı olduğuna dair eğitilmiş yargıdır.
Empati de kullanıcının ürünü ilk kez gördüğünde yaşayacağı güçlükleri hesaba katmaktır. Kitabın önemli katkısı, bu unsurları birbirinden kopuk yetenekler gibi değil, birlikte işleyen bir değerlendirme sistemi olarak ele almasıdır.
Teknik olarak mümkün olan bir özellik, kullanıcı açısından kafa karıştırıcıysa ya da ekip yeterince olgunlaştırmadıysa elenebilir. Böylece yenilik, tek bir parlak fikrin sonucu olmaktan çıkar, kalite ölçütleriyle yürütülen sürekli bir seçim sürecine dönüşür. İkinci olarak, prototip.
Kendi demo ve eleştiri, raporların yerine karar aracı olur. Creative Selection'da Apple'ın çalışma kültürü, uzun açıklamalarla bir fikri savunmaktan çok.
O fikrin çalışan bir örneğini göstermeye dayanır. Kojanda'nın anlattığı ortamda prototip, bitmiş ürün sözü değildir. Bir varsayımı görünür ve tartışılabilir hale getiren araçtır. Ekipler, bir arayüzün nasıl hissedildiğini, bir yazılımın ne kadar hızlı tepki verdiğini ya da bir etkileşimin anlaşılır olup olmadığını canlı kullanım üzerinden değerlendirmeye çalışır. Bu yaklaşımın temel avantajı, soyut görüş ayrılıklarını somut davranışlara bağlamasıdır. Bir çözüm anlatılırken ikna edici görünebilir ancak gerçek cihazda yavaş, karmaşık veya kırılgan olduğu hemen anlaşılabilir. Steve Jobs'a yapılan ürün değerlendirmeleri de bu nedenle önem taşır. Yazarın aktardığı örneklerde ekip üyeleri devam eden çalışmalarını doğrudan gösterir ve sert geri bildirimle karşılaşabilir. Bu düzen yalnızca üst yönetimin onayını almak anlamına gelmez. Hazırlık yapan ekip, seçeneklerini, gerekçelerini ve ayrıntılarını gerçekten sınamak zorunda kalır. Bununla birlikte kitap, bu yöntemin herkes için kolay ya da rahat olduğunu öne sürmez.
Kanlı demoya dayalı kültür, yüksek hazırlık baskısı yaratır ve eleştiriyi kişisel almamayı gerektirir.
Yine de Kojanda'ya göre güçlü yanı açıktır. Kararlar varsayımsal sunumlardan değil, çalışan nesnelerden hareket eder.
Bu, özellikle kullanıcı arayüzü ve performans gibi ancak deneyimlenince anlaşılabilen konularda etkili bir yöntemdir.
Üçüncü olarak, Safari'nin hız ölçümü. Kaliteyi sürekli koruyan teknik disiplini gösterir, kitapta Safari'nin geliştirilmesi.
Yaratıcı sürecin yalnızca estetik tercihlerden oluşmadığını gösteren önemli bir örnektir.
Apple,
Mac kullanıcılarının web gezintisinde yaşadığı yavaşlık sorununu ciddi bir ürün meselesi olarak ele alır. Yeni tarayıcının hızlı olması hedefi genel bir temenni olarak bırakılmaz. Ekip, tarayıcının sayfaları açma süresini izleyen otomatik bir ölçüm sistemi, Page Load Test, geliştirir. Bu testin mantığı basittir, her kod değişikliği performansı geriletmemelidir. Böylece ekip, tarayıcının zaman içinde daha hızlı hale gelmesini yalnızca bireysel dikkate ya da son aşamadaki kontrole bırakmaz. Ölçüm, günlük geliştirme kararlarının bir parçası olur. Cochienda'nın bu örneği seçmesinin nedeni, nicel verinin yaratıcı çalışmaya karşıt olmadığını göstermektir. Hız, kullanıcının ürüne dair algısını doğrudan etkileyen bir deneyim unsurudur. Ancak kitap, ölçülebilen her şeyin tasarım kararını tek başına belirleyeceği fikrini savunmaz. Bir klavyenin rahatlığı, bir simgenin açıklığı ya da bir arayüzün sadeliği sadece tek bir sayıya indirgenemez. Safari örneği bu yüzden dengeli bir ders sunar. Performans gibi açık hedeflerde otomatik testler, kalite kaybını önleyen güçlü korumalardır. Buna karşılık, kullanıcı deneyiminin daha nitel yönleri prototip, gözlem ve yargı gerektirir. Etkili ürün geliştirme, ölçüm ile insan değerlendirmesini birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak kullanır. Dördüncü olarak, ilk iPhone klavyesi. Seçenek üretmenin ve daraltmanın değerini açıklar, Cochienda'nın ilk iPhone için ekran klavyesi üzerinde çalışması. Kitabın yaratıcı seçilim fikrini en görünür biçimde somutlaştırır. Fiziksel tuşların olmadığı bir telefonda metin girişi, dönemin kullanıcıları için doğal olarak kuşku uyandıran bir konudur. Sorun yalnızca harfleri ekrana yerleştirmek değildir. Tuşların boyutu, yerleşimi, yazarken oluşan hata payı, düzeltme davranışı ve ekranın sınırlı alanı birlikte çözülmelidir. Kitap, bu tür bir sorunda ilk fikre bağlanmanın tehlikesini vurgular. Farklı klavye yaklaşımları hazırlanır, karşılaştırılır, bazı yönler korunur ve bazıları bırakılır. İşleyen bir çözüm bulunduğunda bile süreç sona ermez. Kullanım sırasında ortaya çıkan ayrıntılar yeni düzeltmeleri gerekli kılar. Bu anlatı, Apple'ın tasarım yaklaşımının sadece az seçenek sunmak olmadığını gösterir. Son kullanıcıya sade görünen sonuç, geliştirme aşamasında çok sayıda seçeneğin ciddi biçimde araştırılmasına dayanır. Jobs'un ekiplerden alternatifler görmeyi beklemesi de aynı mantığa bağlanır. Karar vericiye tek bir tasarım götürmek, çoğu zaman seçeneklerin gerçekten incelenmediğini düşündürebilir. Kitaptaki ders, her ekip için çok sayıda tasarım üretmenin otomatik olarak iyi olduğu değildir. Asıl mesele, belirsizliği azaltacak kadar gerçek alternatif üretmek. Bunları somut biçimde sınamak ve ardından kararlı biçimde elemekten geçer. iPhone klavyesi örneği, sade kullanıcı deneyiminin arkasında yoğun teknik ve tasarımsal müzakere bulunduğunu gösterir. Son olarak, empati ve zevk. A/B testinin tek başına çözemediği tasarım kararlarını tamamlar. Creative Selection, ürün kararlarının yalnızca sayısal karşılaştırmalarla verilemeyeceğini savunur. Cochienda'nın yaklaşımında A/B testi gibi yöntemler bütünüyle değersiz değildir. Ancak özellikle yeni ve karmaşık etkileşimlerde sınırlı kalabilir. Birden fazla seçeneği kısa vadeli tıklama ya da kullanım verileriyle karşılaştırmak, mevcut davranışları ölçmekte yararlı olabilir. Buna karşın, kullanıcıların henüz alışmadığı bir cihaz ya da arayüz için en doğru yönü her zaman ortaya çıkarmaz. İlk iPhone'un dokunmatik klavyesi gibi yeniliklerde, kullanıcıların başlangıçtaki tereddüdü gelecekteki kullanım rahatlığını doğru yansıtmayabilir. Bu noktada yazarın zevk ve empati dediği iki unsur devreye girer. Zevk, ekibin biçim, sadelik ve tutarlılık hakkında gerekçeli karar verebilmesidir. Empati ise tasarımcı veya mühendisin kendi alışkanlıklarından uzaklaşıp, ürünü farklı deneyim düzeyindeki insanların gözünden değerlendirmesidir. Bu iki kavram keyfi karar vermek anlamına gelmez. Tam tersine, prototipler, gözlemler, teknik kısıtlar ve ekip eleştirisiyle sınanmış bir yargıyı gerektirir. Kitabın daha geniş sonucu şudur, veri önemli bir araçtır ama ürün vizyonunun yerine geçmez. Ölçüm, özellikle performans ve güvenilirlikte güçlüdür. Fakat insanların bir ürünü neden anlaşılır, güven verici ya da doğal bulduğunu değerlendirmek için nitel muhakeme de gerekir. Cochienda, Apple'ın ayırt edici niteliğini, bu iki karar biçimini aynı geliştirme döngüsünde bir arada kullanabilmesinde görür. Sonuç olarak, Creative Selection.
Apple meraklıları için olduğu kadar, yazılım geliştirenler, ürün yöneticileri,
tasarımcılar ve teknik ekiplerle çalışan yöneticiler için de anlamlı bir kitaptır.
Okur, Safari, iPhone ve iPad gibi ürünlerin tarihini öğrenirken, daha önemlisi, bu ürünlerin arkasındaki günlük çalışma alışkanlıklarını görür.
Prototip hazırlama, seçenekleri karşılaştırma, canlı demo ile geri bildirim alma, performansı, otomatik testlerle koruma ve kullanıcı bakış açısını hesaba katma gibi dersler, Apple dışındaki kurumlara da uyarlanabilir. Bununla birlikte kitap, Apple yöntemini eksiksiz ve her koşulda uygulanacak bir reçete gibi sunmaz.
Anlatılan ortam, yüksek gizlilik, küçük ekipler, güçlü liderlik ve çok yüksek kalite beklentisiyle şekillenmiştir. Bu nedenle asıl fayda,
belirli ritüelleri kopyalamaktan çok, kararların kanıt, ustalık ve kullanıcı deneyimi üzerinden nasıl daha iyi hale getirilebileceğini düşünmektir. Benzer Apple kitaplarının bir kısmı Steve Jobs'un liderliği, şirket stratejisi veya pazarlama başarısı üzerinde yoğunlaşır. Kochienda'nın kitabını farklılaştıran yön, yazılım ayrıntılarını merkezine almasıdır. Bir tarayıcının hızını koruyan testten ekran klavyesinin küçük seçimlerine kadar, ürün kalitesinin görünmeyen emeğini inceler.
Ayrıca anlatı, başarıyı tek bir dehaya bağlamaz.
Jobs'un etkisini kabul ederken, mühendislerin, tasarımcıların ve ekip içi eleştirinin belirleyici rolünü de gösterir. Bu dengeli, uygulamaya yakın içerik, kitabı ürün geliştirme anıları arasında özellikle değerli kılar. Destek olmak isterseniz Ken Kojienda kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.